Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 22. Ayrım. Bölüm 44. İzleniyoruz Anabel, dedi Reuben. Anabel dikiz aynasına baktı. Renkli camları olan siyah su mu? Evet. Biz bardan çıkarken park halindeydi, dedi Anabel. Biliyorum. Sanırım Latinlerle konuşmamız birilerinin ilgisini çekti. Peki ne yapacağız? Bilmediğimiz bir yerdeyiz ve ben 911'i aramak istemiyorum. Çünkü ararsak bir sürü şey anlatmak zorunda kalırız. Sürmeye devam et. İleride bir viraj var. Orada harekete geçeceklerdir. Peki biz ne yapacağız? Diye sordu Anabel. Hala düşünüyorum. Sen sürmeye devam et. Dönemece hızlı gir. Sürücünün yola konsantre olması gerekiyor. Bana değil. Anabel hızlanıp viraja daldı. Daha fazla bas gaza, dedi Reuben. Anabel söyleneni yaptı. Arabayı yolda tutmak için çabalıyordu. Reuben koltuğunda dönmüş arkaya bakıyordu. Cebinden büyük silahını çıkarıp pencereden dışarı uzattı. Silahlı olduğunu bilmiyordum, dedi Anabel. Şimdi biliyorsun. Böyle bir şey için iznin var mı? Evet ama 15 yıl önce süresi doldu. Dur bir dakika. Ya arkadakiler polisse? Birazdan anlayacağız. Araba göründü. Bir adam dışarı sarkmıştı. Elinde de makineli tabanca vardı. Polis olduklarını sanmıyorum, dedi Reuben. Arabayı düzgün sür. Reuben'ın silahıyla aynı anda makineli tabanca da ateşlendi. Arabayı hedef almıştı. Reuben ise ön lastiği tutturmaya çalışıyordu. Makineli hedefi tutturdu. Arabanın arka camı tuzla buz oldu. Anabel başını eğip öne çıktı. Direksiyonla aynı hizadaydı başı. Reuben bir kez daha ateş etti. Sonra bir kez daha, bir kez daha. Makineliyi tutan adam silahını dolduruyordu. Arkadaki arabanın lastikleri paramparça olmuştu. Araba yoldan çıktı ve bankete çarpıp yan döndü. Anabel geri yaslandı. Tanrım! Reuben da yerine döndü. Dikkat et! Diye çığlık attı. İkinci bir SUV karşı istikametten tam üzerlerine geliyordu. Anabel direksiyona asıldı. Araba önce yalpaladı ama banketi sıyırıp toprak yolda kalmayı başarmıştı. Anabel gazladı ve ağaçların arasında arabayı yönlendirmeye çalıştı. Adamlar da peşlerinden geliyordu. Hemen arabayı durdurdu ve inip ağaçların arasında koşmaya başladılar. Siyah arabadaki adamlar yaklaşıyordu. Reuben dönüp arabaya doğru birkaç el ateş etti. Ağaçların arasına girdikleri anda makineli tabanca ateşlendi. Reuben, Anabel'i kolundan tutup ağaçların arasına soktu. Kendisi o kadar şanslı değildi. Kurşunlardan biri koluna gelmişti. Lanet olsun. Reuben! Reuben döndü ve arabadan inmiş olan adamlara ateş etti. Anabel, Reuben'a destek oluyordu. Polisi aramanın vakti geldi Anabel. Bu adamların bizimle işi bittiğinde bir tabutta yatıyor olmak istemiyorum. Polislere neler olduğunu anlatmayı tercih ederim, dedi Reuben. Dişlerini sıkıyordu. Anabel çantasından cep telefonunu çıkarıp 911'i tuşladı. Hiçbir şey olmadı. Lanet olsun, çekmiyor. Harika. Ama daha önce bu civarlarda çekiyordu. Belki de sinyali onlar kesiyorlardır. Kim bunlar? Bizim yaklaşmamızı istemeyen insanlar. Hemen arkalarından koşuyordu adamlar. Bir ağacın arkasına saklandılar. Reuben elinde kalan son kurşunları da takipçilerine sıktı. Bir yaylım ateşi açıldı üzerlerine. Silahımı doldur, dedi Reuben sıktığı dişlerinin arasından. Yedek şarjör cebimde. Anabel silahı doldurup Reuben'a geri verdi. Etrafındaki bölgeye baktı. Makineli tabanca karşısında sıradan bir tabancanın tek bir sonucu olabilir, dedi. Yani öldük mü? Böyle bir şey söylemedim. Acaba Oliver olsa ne yapardı? Oliver'ın ne yapacağı belli olmaz. Bu durumda ne anlama geliyor bu? Reuben üç kez daha ateş etti. Makineli tabanca üzerlerine mermi yağdırırken koca bir meşe ağacının arkasına sığındılar. Ateş kesilince sen şu tarafa koş, dedi Reuben. Arkalarını işaret ederek. Sola dön ve caddeye geri çık. Oradan birilerini arayabilirsin ya da bir araba durdurabilirsin. Peki ya sen? Dedi Anabel sinirle. Adamlar silahlarını tekrar doldurmak için ateşi kestiler. Reuben, Annabel'in kolunu tutup itti. Git! Başka bir yolu olmalı. Başka yolu yok. Bu şekilde sağ çıkamayız. Reuben, ben seni bırak... Reuben, Annabel'in kolunu iyice sıktı. Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Birimiz buradan çıkmalıyız. Ama o anda Reuben kendilerini takip edenlere doğru son sürat koşmaya başladı. Annabel şok olmuştu. O da karşı yöne koşmaya başladı. Gözyaşları yüzünden akıyordu. Ateşin tekrar başladığını duymuştu. Annabel koştu. Ama silahlar patlarken dökülen gözyaşlarına engel olamıyordu. Bölüm 45. Şehir karanlıktı. Stone, Lafayette Parkı'nda özellikle seçtiği bir yerden dikkatle etrafı izliyordu. Saatini kontrol etti. 10 saniye vardı. İçinden saymaya başladı. Chapman'la birlikte küçük bir gösteri sergileyeceklerdi. Chapman silahların namlu alevi yerine güçlü ve kırmızı bir ışık yayan lazer aleti tutuyordu elinde. Stone, Hay Adams Oteli'nin terasında duruyordu ve durduğu yerden ışık çok zor görülüyordu. Ağaçlar da net bir görüntüyü engelliyordu. Chapman'ı arayıp gözlemlerini anlattı, sonra da deneylerindeki bir diğer noktaya gitti. Arka tarafta otelin solundaki bir binaydı. Stone, oteli ana belirleyici olarak görüp seçmişti bu binayı. Ayrıca parkta bulunan kurşun izlerini de dikkate almıştı ve bu binanın camları da açıktı. Bulunan bütün mermilerin sol taraftan ve parkın batı kısmından atıldığını hatırlıyordu. En başta bu çok sıra dışı görülmemişti ama yaptıkları araştırmaların sonucunda ateş edenlerin Hay Adams'ta olmadığı ortaya çıkınca bu bilgi sadece sıra dışı olmakla kalmamış, onları aydınlatmıştı da. Stone, Chapman'ın bir sonraki noktaya gitmesini beklerken arkasında birinin olduğunu hissetti. Döndü. Tom Gross'un ölümü konusunda onu suçlayan FBI ajanı Laura Ashburn gelmişti. Sırtındaki mavi FBI rüzgarlığı dışında siyahlara bürünmüştü. Başında da FBI şapkası vardı ve Stone'a bakıyordu. "Ajan Ashburn," dedi Stone. "Sizin için yapabileceğim bir şey var mı?" "Sizinle konuşmak istedim," dedi kadın. "Pekala. Raporumuzu dosyaladık." "Tamam. Sizin için pek de iç açıcı değil. Toplantıdan sonra öyle olmasını beklemiyordum zaten. Bana söylemek istediğiniz tek şey bu muydu?" Emin değilim," dedi Ashburn tereddütle. Stone gülümsedi. "Komik bir şey mi var?" "Neyi komik bulduğumu söyleyeyim. Bu davaya harcanan o kadar paradan sonra hiç kimse burada neler olduğunu ve bütün bunların neden olduğunu bilmiyor. Hepiniz etrafta gezinip birilerini suçluyorsunuz, bilgi saklıyorsunuz ve kendi adamlarınıza casusluk yapıp duruyorsunuz." "Ne hakla?" Stone lafını kesti. "Kendi adamlarınızı izliyorsunuz ve diğer adamdan kurtulmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu işte eksik olan tek şey davanın çözümü ve belki de bazı hayatların kurtarılabilme ihtimali. Ama bu söylediklerinizin Tom Gross'a bir yararı olmayacak." "Haklısınız, olmayacak. Tom Gross'a yararı olacak tek şey biraz güven ve kendi arkadaşlarının işbirliğiydi." "Size tam olarak ne dedi?" diye sordu Ashburn. Yüzü karmakarışıktı. "Eğer kendi adamlarına da güvenemeyecekse, bu davayı nasıl çözebileceğini bilemediğini söylemişti." Ashburn başını eğip etrafa kaçamak bakışlar attı. Parkta çalışmalar hala devam ediyordu. Ama şimdi daha kısıtlı bir alanda çalışıyorlardı. "Sonunda sizin geçmişinizle ilgili bir şeyler öğrendim," dedi. Hala Stone'un yüzüne bakamıyordu. "Eminim bu bilgiler raporunuzda da yer almıştır. Gerçekten de onur madalyasını geri mi çevirdin?" "Neden bilmek istiyorsun?" dedi Stone kadına bakarak. "Oğlum Afganistan'da, denizci. Eminim tıpkı annesi gibi ülkesine en iyi şekilde hizmet edecektir. Bak, bana kızgın olabilirsin. Ama oğlumu bunun dışında... Kelime oyunu yapmıyorum. Söylediğimde ciddiydim. Sen sadece işini yapıyorsun. Seni suçlamıyorum. Senin yerinde olsaydım ben de çok üzülürdüm. Ben de öç almak isterdim. Eğer beni hedef olarak seçtiyseniz tamam. Ben de kendimi çok fazla suçluyorum. Bunu inkar edemem. Bu sert öz eleştiri sonucu kadının yüzü yumuşadı. Aslında Pensilvanya'da olanların üzerinden tekrar geçtim. Bu yüzden seni bulmak için buraya geldim. Neden üzerinden geçiyordun? Raporu hazırladığını kendin de söyledin. Bak, ben çok sinirliyim. Tom benim arkadaşımdı. Bir hedef istiyorum kendime. Ve sen de bunun için çok uygun görünüyordun. Peki, dedi Stone sakince. Sorun şu ki, ben senin gerçekten de yanlış bir şey yapıp yapmadığından emin değilim. Yerel polisle de konuştum. Hayatlarını kurtarmış olabileceğini söylüyorlar. Onlar daha neler olduğunu anlamadan harekete geçmişsin. Keskin nişancıya ateş açmışsın ve onlar daha neler olduğunu çözmeye çalışırken sen adamların peşinden gitmişsin. Bu tür durumlarda onlardan daha deneyimliyimdir muhtemelen. Ben de öyle düşündüm. Ben de öyle düşündüm, dedi Ashburn samimi bir havayla. Aslında Tom, polisi aradığı sırada yardım isteyebilirdi. İstemeliydi. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Kravitz'in peşinden gitmenin daha tehlikeli olduğunu düşünmüştüm. Çiftliğin değil. Ashburn rahatlamış gibi iç çekti. Sana inanıyorum. Ve bunu kimin yaptığını bulana kadar durmayacağıma da inanmanı umuyorum. Uzun süre Stone'a baktı. İnanıyorum. İki ajan el sıkıştılar ve sonra Ashburn karanlığın içinde gözden kayboldu. Stone bir süre sonra kırmızı bir ışığa bakmaya başladı. Sonra da tahmini yörüngesine göre mermilerin düşmesi gereken yerleri inceledi. Chapman'ın numarasını çevirdi. Bir kat aşağı in, dedi. Bir süre sonra ışık yine belirdi. Stone Chapman'ı aradı. Sanırım burası. Ateşin oradan açıldığıyla ilgili herhangi bir iz var mı? Kovan yok ama yağa benzeyen bir şey buldum. İnceleme için bir parça alacağım. Ayrıca pencereyi açtığımda herhangi bir ses çıkmadı. Son zamanlarda açılmış gibi miydi? Evet ama Oliver, buranın yenilenmekte olan Amerikan hükümetine ait bir bina olduğunu söylemiştin. Yanıldığımı umuyordum. Bölüm 46. Birlikte kulübeye döndüler. Tam son keşiflerinin üzerinden geçeceklerdi ki, Chapman'ın masanın üzerindeki lambayı kapamasıyla oda karanlığa gömüldü. Ne oluyor? Diye fısıldadı Stone. Chapman'ın cevap verecek vakti olmadı. Kapı açıldı ve Stone en az 3 adamın içeri daldığını gördü. Yüzleri maskeliydi, siyah giyinmişlerdi ve ellerinde MP5'ler vardı. Tek vücut ve durdurulamaz bir güç gibi hareket ediyorlardı. Tam Stone ve Chapman'a çarpmak üzereydiler ki Chapman ilk adamın dizine vurup itekledi. Adam çığlık atarak yere yığıldı. Parçalanmış bacağını tutuyordu. Stone masanın çekmecesinden silahını aldı ama ateş edecek vakit bulamadı. Chapman yanlamasına takla atıp makineli silahların mermisinden kurtularak son iki adamın üzerine saldırdı. Soldaki adamı hedef seçmişti. Chapman'ın yumruğu havaya kalktı. Adamın boğazını tutuyordu ve aynı anda vücudunu imkansız gibi görünen bir açıyla çevirerek, sanki adam bir direkmiş, kendi de bir striptiz dansçısıymış gibi adamın etrafında dolanıyordu. Alttan adamın bacaklarını tekmeledi. Boynunun arkasına bir darbe indirdi, adam bir kez öksürdü ve yere yığıldı. Tek bir saniye bile kaybetmeden kurtulmak için kapıya doğru koşan diğer adamın üzerine atladı Chapman. Adamın fırlattığı şeyi görünce Stone bağırdı, "Dikkat et!" Ateş etti. Kurşunları tahtaya, plastire çarptı ama maalesef birine değmedi. Ufak bir patlama sesi yankılandı. Sersemletici el bombası görevinin yarısını tamamlayabilmiş, kör edici ışığı yaymıştı. Stone tam vaktinde kapamıştı gözlerini. Işık Chapman'ın tam yüzünde patlayınca acıyla çığlık atmasına neden oldu. Stone gömleğinin yakalarını kulaklarına tıkadı ve kollarıyla kulaklarını kapadı. Bir saniye sonra patlama oldu. Şimdi yine toplanacak ve bu işi bitirmek için geri gelecekler, diye düşündü Stone. Hesaba katmadıkları şey, Stone'un kendinden geçmemiş olduğuydu. Sağa doğru gitti, Chapman'ın silahını aldı ve sol elinde tuttu. Sonra Chapman'ı kolundan yakalayıp masanın arkasına sürükledi. Kendi tabancasını da sağ elinde tuttu ve bekledi. İlk adam kapıdan girdi, otomatik silahı hazırdaydı. Stone iyice eğildi, yana kaydı ve masanın altındaki boşluktan ateş etti. Kurşunlar hedefe, yani adamın dizlerine isabet etmişti. Bacaklarda koruma yoktu. Adam çığlık atarak yere yığıldı. İkinci adam açık kısma hamle yapmaya çalıştı ama Stone üç kez daha ateş etti. Birkaç saniye sessizlik oldu. Sonra uzaklardan bir siren sesi duyuldu. Polis buraya gelmeden bir anlaşma yapalım. Arkadaşını dışarı çıkarmana izin vereceğim. 5 saniyen var. Sonra ikimiz de kendi yolumuza gideceğiz. Gördüğüm kadarıyla bu işte iyisin. Bense daha iyiyim. Siren sesi yaklaştı. Tamam, dedi bir ses. Adam dışarı çıktı. Birkaç saniye sonra Stone bir arabanın hareket ettiğini duydu. Sonra yine sessizlik oldu. Siren sesleri de uzaklaşmaya başladı. Demek ki başka bir yere gidiyorlardı. Chapman'ı ters çevirip nabzını kontrol etti. Hayattaydı. Kollarını alıp sallamaya başladı. Bir süre sonra Chapman gözlerini açıp Stone'a baktı. Lanet olsun, dedi. Etrafına bakındı. İki tanesini hakladığımı biliyorum. Hatta bir tanesini öldürmüştüm. Şimdi hangi cehennemde bunlar? Bir anlaşma yaptık. Ön kapıdan kalanlara bir şey çarpınca ikisi de yerlerinden zıpladılar. Stone silahını kapıya doğrulttu. Chapman da doğruldu. Stone kadına silahını verdi. Oliver? Oliver? Annabel? Dedi Stone. Kadın kapıda belirince. Hemen arkasında Reuben içeri girip ahşap zemine yığıldı. Reuben! Diye atıldı Stone. Annabel, Stone'a koca adamı kaldırması ve bir sandalyeye taşıması için yardımcı oldu. Adamın kolundan kan akıyordu ve yüzü solgundu. Ne oldu böyle? Diye sordu Stone. Pensilvanya'da takip edildik. Silahlı çatışmaya girdik. Reuben vuruldu. Bir doktora ihtiyacı var. Reuben, Stone'un kolunu tuttu ve aşağı çekti. Ben iyileşeceğim, dedi güçsüzce. Bir tanesi kolumdan geçti ve inanılmaz ağrıyor. Diğeri ise bacağımı sıyırdı. Stone, Reuben'ın pantolonundaki deliğe baktı. Hastaneye gitmen gerek, hemen şimdi. Sinirli Annabel'e baktı. Onu neden şimdiye kadar hastaneye götürmedin ki? Buraya gelmekte ısrar etti. Reuben, yardım çağırayım diye kaçmamı istedi. Ama ben silah seslerini duyunca iyi mi diye bakmak için geri gittim. Stone Chapman'a baktı. Sonra tekrar Reuben'a döndü. Adamın kimliğini açığa çıkaracak bir şey görebildin mi? İşlerinde iyiydiler Oliver, dedi Reuben. İyi eğitilmişlerdi. Gelip bunu söylemek istedim sana. Onlarla nasıl başa çıktım bilemiyorum. Sanırım daha çok şansım yaver gitti. Silahlarından birini ele geçirdim. Ateş açtım ve hepsi çekip gittiler. İyi eğitilmişlerdi derken neyi kastediyorsun? Diye sordu Stone. Reuben Annabel'e döndü. Git getir. Ama Reuben seni hastaneye getir şunu. Sonra sessizce gideceğim. Annabel arabaya koştu ve hemen geri geldi. Elinde bir şey vardı. Stone'a verdi. Stone önce o şeye, sonra Reuben'a baktı. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Reuben başıyla onayladı. Senin de bileceğini tahmin ettim. 22. ayrımın sonu. Sayfa 251. Devamı 23. ayrımda.